Ayrım 5.
Sayfa 62. Senin de yürekten savaş vermeyi öğrenmen gerekiyor. Hayatın getirdiği serüvenler ve tehlikeleri kabullenmeyi öğrendin. Ama olağan dışı şeyleri hala yatsımak istiyorsun. Sırt çantasından çıkardığı küçük bir altın iğneyi bana verdi. Bunu bana ninem hediye etmişti. Ram tarikatında tüm ataların böyle bir objesi vardır. Buna zalimliğin sivri ucu denir. Sen meleğin kilise kulesinde belirdiğini gördüğünde onu yatsımak istedin. Çünkü senin alışık olduğun bir şey değildi. Senin dünyaya bakışında kilise kilisedir, hayaller yalnızca geleneğin ayinlerindeki kendinden geçiş sırasında ortaya çıkar. O hayali herhalde parmağını enseme bastırdığı için gördüğümü söyledim. Haklısın ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Asıl olan senin o hayali reddetmiş olman. Akitanyalı Felicia da benzer bir şey görmüş olmalı ama o tüm hayatını gördüğü şeye adamıştı. Bu yaptığı da onun işlerini sevgi işlerine dönüştürmüştü. Büyük olasılıkla ağabeyine de aynı şey oldu. Ve her gün herkese de aynı şey oluyor. İzleyeceğimiz en iyi yolun hangisi olduğunu her zaman biliriz ama yalnızca alışık olduğumuz yolu izleriz. Petrus yeniden yürümeye başladı. Ben de ardına düştüm. Elimdeki iğne gün ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Hayallerimizi kurtarabilmenin tek yolu kendimize karşı elimizi korkak tutmamaktır. Her kendi kendini cezalandırma girişimi ne kadar incelikli olursa olsun acımasızca uygulanmalıdır. Kendimize ne zaman acımasızca davrandığımızı anlamamız için suç, vicdan azabı, kararsızlık ve korkaklık gibi ruhsal acıya yol açan her girişimi bedensel acıya dönüştürmemiz gerekir. Ruhsal acıyı bedensel acıya dönüştürerek bize ne zarar verebileceğini anlayabiliriz. Petrus daha sonra zalimlik egzersizini öğretti bana. Zalimlik egzersizi. Aklına ne zaman kendini kötü hissettirecek bir düşünce, kıskançlık, kendi kendine acıma, haset, nefret ve benzeri gelse şunları yap. İşaret parmağının tırnağını, aynı elinin baş parmağının tırnağını çevreleyen etleri iyice acı verinceye kadar batır. Acıya odaklan. Ruhunda yaşamakta olduğun acının bedenindeki bir yansımasıdır bu. Baskıyı zalim düşünce geçip gidinceye kadar hafifletme. Tırnağını baş parmağına birçok kez batırman gerekse bile bunu o düşünceden tümüyle kurtuluncaya kadar tekrarla. Zalim düşüncenin geri dönmesi her seferinde biraz daha gecikecektir. Düşünce her aklına geldiğinde egzersizi uygularsan sonunda tümüyle yok olacaktır. Petrus eski çağlarda bunun için bir altın iğne kullanırlarmış dedi. Şimdilerde her şey değişti. Santiago yolunun görünümü bile değişti. Haklıydı. Bulunduğum yerden bakıldığında önümde uzanıp giden ova bir dizi dağ gibi görünüyordu. Bugün kendine yaptığın bir zalimliği düşün ve egzersizi uygula. Böyle bir şey aklıma gelmiyordu. Hep böyle olur zaten. Sertliği gerektiren durumlarda bile kendimize iyi davranırız. Birden turistlerin arabalarıyla çıktıkları bağışlama tepesine binbir güçlükle tırmandığım için kendimi budalalıkla suçladığımı anımsadım. Kendime haksızlık ettiğimi, acımasızca davrandığımı biliyordum. Turistlerin güneşlenecek bir yer bulmaktan başka bir sorunları yoktu. Oysa ben kılıcımı arıyordum. Kendimi öyle hissetsem bile budala değildim. İşaret parmağımın tırnağını baş parmağımın etine sapladım. Acısı içime çöktü. Zihnimi buna odaklarken budalalık duygusu yok oldu. Bunu Petrus'a anlattığımda bir şey demeden güldü. O gece gözümü ayıramadığım kilisenin bulunduğu köyde rahat bir otelde kaldık. Akşam yemeğinden sonra sindirimi kolaylaştırmak için köyün sokaklarında yürüyüşe çıktık. Petrus öfkeli bir sesle, "Canımızı yakmanın bir sürü yolunu bulmuşuz," dedi. "Ama en çok sevgi yoluyla yakıyoruz canımızı. Bazen bizi sevmeyen biri yüzünden, bazen bizi terk eden biri yüzünden, bazen de bizi bir türlü bırakmayan biri yüzünden hep acı çekiyoruz. Yalnızsak kimse bizi istemediği için yalnızız. Evliysek evliliği köleliğe dönüştürüyoruz. Ne kadar korkunç." Bir meydana geldik. Baka kaldığım kilise oradaydı. Hiçbir mimari özelliği olmayan küçük bir kiliseydi. Çan kulesi göğe doğru yükseliyordu. Meleği yeniden görmeye çalıştım ama göremedim. Tanrı'nın oğlu yeryüzüne indiğinde bize sevgiyi getirdi. Ama insanlar sevgiyi yalnızca acı çekmek ve özveri olarak gördüklerinden Hazreti İsa'yı çarmıha germek zorunda olduklarını düşündüler. Bunu yapmasalardı, insanlar her gün kendi sorunları yüzünden acı çekmeye o kadar alışmışlardı ki Hazreti İsa'nın getirdiği sevgiye kimse inanmayacaktı. Kaldırıma oturmuş kiliseye bakıyorduk. Sessizliği bozan yine Petrus oldu. Barabbas ne demek biliyor musun Paolo? Bar oğul demek. Abba da baba. Çan kulesinin tepesindeki haça bakıyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Bir şeyin onu heyecana getirdiğini sezdim. Belki de o kadar sözünü ettiği sevgiydi onu duygulandıran. Kim bilir? Sesi boş meydanda yankılandı. Tanrı'nın amacı çok akıllıcaydı. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, İmparator Tiberius döneminde Yahuda valisiydi. İsa'dan sonra 26-36. Hazreti İsa yargılayan mahkemeye başkanlık etmiş ve çarmıha gerilmesi emrini vermiştir. Seçimi halka bıraktığında aslında onlara hiçbir seçim hakkı tanımamıştı. Halkın önüne kırbaçlanmış perişan bir adam ile başını dik tutan devrimci Barabbas'ı koymuştu. Halkın sevgisini kanıtlayabilmek için zayıf olanı ölüme göndereceğini Tanrı biliyordu. Barabbas, Yeni Ahit'te yer alan Markus İncil'inde halkı memnun etmek isteyen Yahudi valisi Pontius Pilatus'un tutuklulardan Barabbas'ı salıverdiği, İsa'yı da çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim ettiği anlatılır. Sonra da halkın seçimi ne olursa olsun çarmıha gerilecek olan Tanrı'nın oğluydu diye tamamladı sözlerini. Haberci. Ve burada Santiago'ya giden tüm yollar bir oldu. Puerto de la Reina'ya vardığımızda sabahın erken saatleriydi. Köyün adı bir hacı heykelinin kaidesine kazınmıştı. Hacı orta çağ giysileri içindeydi. Üç köşeli şapka, pelerin, deniz kabukları, elinde de su kabağı asılı bir çoban değneği, artık neredeyse unutulmuş olan Petrus'la benim yeniden yaşadığımız destansı yolculuğun bir anıtı. Önceki geceyi yoldaki manastırlardan birinde geçirmiştik. Bizi kapıda karşılayan keşiş, manastır içinde hiç konuşmamamız gerektiğini söylemişti. Genç bir keşiş bizi odalarımıza götürmüştü. Odalarda yalnızca en gerekli şeyler vardı. Sert bir yatak, eski ama temiz çarşaflar, bir sürahi su ve el yüz yıkamak için bir leğen. Musluk da yoktu, sıcak suda. Kapının arkasına yemek saatlerinin yazılı olduğu bir kağıt iliştirilmişti. Belirtilen saatte yemek salonuna inmiştik. Keşişler suskunluk andı içtiklerinden yalnızca bakışlarıyla anlaşıyorlardı. Bana gözleri başka insanların gözlerinden daha ışıltılıymış gibi gelmişti. Akşam yemeği erken saatte kahverengilere bürünmüş keşişlerle birlikte oturduğumuz dar masalarda yeniyordu. Petrus oturduğu yerden el eder etmez ne demek istediğini hemen anlamıştım. Bir sigara yakmak için yanıp tutuşuyordu ama öyle görünüyordu ki bütün gece sigarasız kalacaktı. Ben de aynı durumdaydım. Onun için baş parmağımın çoktan yara olmuş etine tırnak batırıp duruyordum. Aslına bakılırsa o an benim için kendime en küçük bir zalimlik edemeyeceğim kadar güzeldi. Yemekte sebze çorbası, ekmek, balık ve şarap vardı. Biz de onlarla birlikte dua etmiştik. Daha sonra yemek yenirken keşişlerden biri Aziz Paulus'un mektuplarından bölümler okumuştu. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti diye okuyordu ince düz bir sesle. Biz Mesih uğruna akılsızız. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Ama Tanrı'nın egemenliği lafta değil, güçtedir. Paulus'un Korintoslulara uyarıları yemek boyunca salonun çıplak duvarlarında yankılanmıştı. Puerto de la Reina'ya girdiğimizde önceki gece karşılaştığımız keşişlerden söz ediyorduk. Odamda sigara içtiğimi Petrus'a itiraf ettim ama birileri kokusunu duyacak diye ödüm kopmuştu. Petrus öyle bir güldü ki onun da sigara içmiş olduğunu anladım. Vaftizci Yahya çöle gitmişti. Hazreti İsa ise günahkarların arasına gitmiş, oradan oraya dolaşmıştı dedi. Ben de böylesini yeğliyorum. Gerçekten de Hazreti İsa çölde geçirdiği zaman dışında ömrünü insanlar arasında geçirmişti. Aslına bakarsan Hazreti İsa'nın ilk mucizesi ne birisinin ruhunu kurtarmaktı, ne bir hastalığı iyileştirmek, ne de şeytan kovmak. Bir düğünde ev sahibinin şarabı bitince suyu tadına doyulmaz bir şaraba dönüştürmüştü. Petrus böyle dedikten sonra birden duruverdi. O kadar apansız durdu ki korkuya kapılarak ben de durdum. Adını köye veren köprünün üstündeydik. Ama Petrus önümüzdeki yola bakmıyordu. Gözlerini ırmak kıyısında bir lastik topla oynamakta olan iki oğlana dikmişti. 8-10 yaşlarında görünen çocuklar bizi fark etmemiş gibiydiler. Petrus köprüyü geçip yola devam etmek yerine ırmak boyuna inip çocuklara yaklaştı. Ben de her zamanki gibi hiçbir şey sormadan ardından gittim. Oğlanlar bizi görmezden gelmeyi sürdürüyorlardı. Petrus oturmuş, oynadıkları oyunu seyrediyordu. Az sonra oturduğu yere düşen topu kaptığı gibi bana attı. Topu havada yakalayıp ne olacak diye baktım. Oğlanlardan biri, büyüğü bana doğru geldi. İlkin topu ona atmayı geçirdim aklımdan ama Petrus'un davranışı o kadar olağan dışıydı ki olup biteni anlayayım diye bekledim. ''Topu atar mısın abi?'' dedi çocuk. 2 metre ötemdeki küçüğe baktım. Onda bildik bir şey olduğunu sezinledim. Çingeniyle karşılaştığımda kapıldığım duygunun aynısıydı. Çocuk birkaç kez topu isteyip de karşılık vermediğimi görünce yere eğilip bir taşı aldı. ''Topu ver yoksa taşı atarım.'' dedi. Petrus'la öbür oğlan sessizce beni seyrediyorlardı. Çocuğun saldırganlığı beni tedirgin etmişti. ''At da görelim.'' diye karşılık verdim. ''Bana gelirse sopayı yersin.'' Petrus'un derin bir nefes aldığını fark ettim. Bu sahneyi daha önce yaşamışım gibi geldi. Çocuk söylediğimden korkmuştu. Taşı yere bırakıp başka bir yol denedi. Burada Puente de la Reina'da bir kutsal emanet var. Bir zamanlar zengin bir hacınındı. İstiridye kabuklarına ve sırt çantalarınıza bakılırsa siz de hacısınız. Sen bana topumu ver, ben de sana kutsal emaneti vereyim. Irmakta kuma gömülü. Hiç de inandırıcı olmayan bir sesle topun bende kalmasını istiyorum dedim. Aslında kutsal emaneti istiyordum. Çocuk doğru söyler gibiydi ama belki de top bir nedenle Petrus'a gerekiyordu da onu düş kırıklığına uğratmak istemiyordum. Petrus rehberimdi. Oğlanın gözleri nemlenmişti. Bak abi sen bu topu ne yapacaksın ki dedi. Güçlüsün, gezip görmüşsün, dünyayı tanıyorsun. Bense şu ırmağın kıyısından başka bir yer görmedim hayatımda. Şu topta tek oyuncağım. Lütfen topumu geri ver. Oğlanın sözleri içime işledi ama nedense burası bana çok bildik geldiği ve bu sahneyi daha önce okumuş ya da yaşamış olduğum duygusuna kapıldığım için bir kez daha karşı koydum. Olmaz, bu top bana lazım. Sana para vereyim, başka bir tane al. Hem de daha güzelini ama bu top benim. Bunu dememle zaman sanki durdu. Çevredeki her şey değişmeye başladı. Üstelik Petrus'un parmağı da ensemde değildi. Bir an için geniş, ürkünç, kül rengi bir çölde bulduk kendimizi. Petrus'la öteki çocuk yoktu. Yalnızca ben, karşımda da oğlan. Biraz daha büyümüştü. Bakışı daha sevecen ve dostçaydı. Ama gözlerinde içime korku salan bir ışık belirmişti. Hayal göz açıp kapayıncaya kadar yok oldu. Avrupa'nın dört bir yanından gelen tüm Santiago yollarının birleştiği Puente de la Reina'daydım yine. Çocuk karşımda durmuş, tatlı, mahzun bir bakışla topunu geri istiyordu. Petrus yanıma geldi, topu elimden alıp çocuğa verdi. ''Kutsal emanet nerede?'' diye sordu olana. Çocuk, ''Ne kutsal emaneti?'' dedikten sonra arkadaşının elini yakalayıp geri sıçradı. Sonra birden kendini suya attı. Irmağın kıyısından yukarı tırmandık, köprüyü geçtik. Neler olup bittiğini öğrenmek için sorular sorup duruyor, gördüğüm çöl hayalini anlatıyordum. Ama Petrus konuyu değiştirerek bunu oradan iyice uzaklaştıktan sonra konuşmamız gerektiğini söyledi. Yarım saat sonra hala Romalıların izlerini taşıyan yolun bir dönemecine vardık. Burada da bir köprü vardı ama yıkık döküktü. Keşişlerin verdiği çavdar ekmeği, yoğurt ve keçi peynirini çıkarıp kahvaltıya oturduk. Petrus, çocuğun topunu neden istedin diye sordu. Aslında topu istemediğimi anlattım ona. Top onun için çok önemliymişçesine bir tuhaf davrandığı için öyle yapmıştım. Doğrusunu istersen önemliydi. İçindeki şeytanı kovmanı sağladı. İçimdeki şeytan mı? Yolculuğumuz boyunca duyduğum en saçma laf da bu. Pirenelerde 6 gün dolanıp durmuş, büyücülük yapmayan büyücü bir rahiple karşılaşmıştım. Kuruntuya kapılarak, suçluluk ya da aşağılık duygusuna yenik düşerek ne zaman kendimle ilgili kötü bir şey düşünecek olsam, tırnağımı baş parmağımın etine batırmış, orayı cılk yara yapmıştım. Ama Petrus bir konuda haklıydı. Olumsuz düşüncelerim büyük ölçüde azalmıştı. Yine de bu içimdeki şeytan hikayesi hiç duymadığım bir şeydi. Bunu kolay kolay içime sindiremezdim. Bugün köprüyü geçmeden bizi uyarmaya çalışan birinin varlığını güçlü bir biçimde hissettim. ama uyarı benden çok sanaydı. Pek yakında bir savaş patlak verecek ve senin yürekten savaşman gerekecek. İçindeki şeytanı tanımadığın zaman o kendini en yakındaki insanda gösterir. Çevreme bakınıp da oyun oynayan o çocukları görünce varlığını hissettiğim kişinin bizi orada uyarabileceğini düşündüm. Ama yalnızca bir sezgiydi bu. Topu geri vermeyi reddettiğinde onun senin içindeki şeytan olduğundan kuşkum kalmadı. Bir kez daha onun öyle istediğini sandığım için topu geri vermediğini söyledim. Benimle ne ilgisi var? Ben bir şey demedim ki. Hafifçe başımın döndüğünü hissettim. Belki de yarım saatten fazla aç açına yürüdükten sonra oburcasına tıkındığım için böyle olmuştu. Yine de çocuğun tanıdık gelmiş olması duygusundan kurtulamıyordum. İçindeki şeytan üç klasik yaklaşım denedi. Tehdit, vaat ve zayıf yanına saldırı. Kutlarım, cesurca direndi. Petrus'un oğlana kutsal emanetin nerede olduğunu sorduğunu hatırlıyordum. O sırada çocuğun verdiği yanıttan beni aldatmaya çalıştığını sanmıştım. Oysa gerçekten saklı bir kutsal emanet olsa gerekti. Bir şeytan asla sahte vaatte bulunmazdı. Çocuk kutsal emanetin yerini hatırlayamadığında senin içindeki şeytan gitmişti. Sonra gözlerimin içine bakarak onu geri çağırmanın vaktidir dedi. Ona ihtiyacın olacak. Eski köprünün yıkıntıları üstünde oturuyorduk. Petrus yemeğimizden arta kalanları özenle topladı, keşişlerin verdiği kağıt torbaya koydu. Önümüzde uzanıp giden tarlalarda rençperler toplanmaya başlamışlardı. Ama o kadar uzaktaydılar ki konuşmalarını duyamıyordum. İnişli çıkışlı bir araziydi. İşlenmiş alanlar ova boyunca bambaşka görüntüler oluşturmuştu. Aşağıda süzülüp giden kanalın suyu kuraklık yüzünden ip gibi kalmış, sessiz sadasız akıyordu. Petrus, Hazreti İsa halkın arasına karışmadan önce içindeki şeytanla konuşmak için çöle gitmişti diye söze başladı. İnsanlar hakkında öğrenmesi gerekenleri öğrendi ama oyunun kurallarını şeytanın dayatmasına izin vermedi. Hazreti İsa işte böyle üstün geldi. Bir zamanlar şairin biri hiçbir insanın bir ada olmadığını söylemişti. Yürekten savaşabilmek için yardıma ihtiyaç duyarız. Dostlara ihtiyacımız vardır ama yakınımızda dostlar yoksa yalnızlığı ana silahımız kılmak zorundayızdır. Hedefimize doğru gerekli adımları atabilmemiz için çevremizdeki her şeyin yardımına ihtiyacımız vardır. Her şey yürekten savaşı kazanma konusundaki kararlılığımızın bizdeki yansıması olup çıkmalıdır. Bunu anlayamazsak her şeye ve herkese ihtiyacımız olduğunu göremez ve kibirli savaşçılara dönüşürüz. Sonunda kibrimiz bizi yerle bir eder. Kendimize o kadar güveniriz ki savaş meydanındaki tuzakları göremeyiz. Petrus'un savaşçılar ve savaşlarla ilgili sözleri aklıma bir kez daha Carlos Castaneda'nın Don Juan'ını getirdi. Kendi kendime yaşlı büyücü, müridi daha kahvaltısını bile etmeden, sindiremeden sabahın köründe ders verir miydi acaba diye sordum. Ama Petrus sözünü bitirmemişti. Bizi kuşatan ve bize yardımcı olan fiziksel güçlerin üstünde ve ötesinde bizden yana temelde iki tinsel güç vardır. Bir melek ve bir şeytan. Melek bizi her zaman korur, tanrısal bir armağandır o. Ona yakarman gerekmez. Dünyayı algılayan gözlerle bakıyorsan, meleğinin yüzü her zaman görülebilir. Meleğin bir ırmaktır, tarladaki rençperlerdir, şu mavi gökyüzüdür. Irmağı aşmamızı sağlayan şu eski köprüyü adını sanını bilmediğimiz Romalı askerler yapmıştı. Bu köprü de senin meleğinin yüzüdür. Atalarımız ona koruyucu melek diyorlardı. Şeytan da bir melektir ama özgür, asi bir güçtür o. Eski çağda Mercurius ve tanrıların habercisi Hermes Trismegistos tarafından temsil edilirdi. Mercurius, Roma dininde ticaret tanrısı ama genellikle eski Yunan tanrısı Hermes'le özdeşleştirilmiş ve kanatlı sandallarla ya da kanatlı bir başlıkla ve yılan sarılı bir değnek taşırken resmedilmiştir. Hermes Trismegistos, eski Yunan tanrısı Hermes'ten, Homeros'un Odessa'sından tanrıların habercisi ve ölüleri Hades'e götüren yol gösterici olarak söz edilir. Haberci olarak Hermes, yolların ve kent kapılarının da koruyucusuydu. Hermes, Trismegistos, üç kez yüce Hermes anlamına gelir. Onun alanı yalnızca maddi düzlembedir. O kilisenin altındadır. Çünkü altın topraktan gelir ve toprak senin şeytanındır. Şeytan bizim işlerimizdedir. Parayla gördüğümüz işlerdedir. Onu serbest bıraktığımız zaman kendini dağıtabilir. Onu kovduğumuz zaman bize öğreteceği iyi şeylerin tümünden yoksun kalırız. Dünya ve insanlar hakkında çok şey bilir. Onun gücü karşısında büyülenirsek bizi ele geçirir ve yürekten savaş vermemizi önler. O yüzden habercimizle geçinmenin tek yolu öğütlerine kulak vererek ve gerektiğinde yardımını isteyerek ama oyunun kurallarını onun dayatmasına asla izin vermeksizin onu bir dost olarak kabul etmektir. Habercinin oyunun kurallarını dayatmasını önlemek için de önce kendinin ne istediğini bilmen, sonra da onun yüzünü ve adını bilmen gerekir. Bunları nasıl bilebilirim ki diye sordum. O zaman Petrus bana haberci ritüelini öğretti. Uygulamak için geceyi bekle dedi, daha kolay olur. Bugün ilk karşılaşmanızda sana adını söyleyecek. Bu ad gizlidir. Asla başkalarına söylenmemeli, bana bile. Habercinin adını bilen seni yok edebilir. Petrus kalktı, yürümeye başladık. Çok geçmeden rençperlerin çalıştıkları tarlaya vardık. Onlara Buenos Dias deyip yoldan aşağı vurduk. Bir metafor kullanmam gerekseydi, meleğinin, zırhın, habercinin de kılıcın olduğunu söylerdim. Zırh adamı her türlü koşulda korur ama kılıç savaşın ortasında yere düşebilir. Bir dostu öldürebilir ya da sahibine karşı kullanılabilir. Kılıç her şey için kullanılabilir. Sonra da gülerek, üstüne oturmak dışında diye ekledi. Öğleyin bir şeyler yemek için bir kasabada mola verdik. Bize bakan genç garson anlaşılan tersinden kalkmıştı. Hiçbir sorumuza yanıt vermediği gibi neredeyse tabakları kafamıza atacaktı. Sonunda Petrus'un şortuna kahve dökmeyi bile başardı. Rehberimin ansızın değişiverdiğini gördüm. Büyük bir öfkeye kapılarak fırladı, dükkanın sahibine bulup bağıra çağıra garsonu şikayet etti. Sonra da erkekler tuvaletine gidip şortunu çıkardı. Dükkanın sahibi de şortu silip temizledikten sonra kuruması için dışarıya serdi. Şortun öğlen güneşinde kurumasını beklerken o sabah konuştuklarımızı düşünüyordum. Petrus'un ırmağın kıyısındaki çocuk hakkında söylediklerinin çoğu gerçekten de mantıklıydı. Ne de olsa çölün ve bir yüzün hayalini görmüştüm. Ama haberciyle ilgili o hikaye bana biraz ilkel gelmişti. 20. yüzyılda azıcık aklı olan biri için cehennem, günah, şeytan gibi kavramların pek bir anlamı yoktu. Öğretilerini Santiago yolunu izlediğimden çok daha uzun bir süredir izlediğim geleneğe göre haberci yeryüzü güçlerini yöneten bir ruhtu ve her zaman bir dosttu. Ondan büyü işlerinde sık sık yararlanılırdı ama hiçbir zaman gündelik olaylarda yardımına başvurulacak ya da akıl sorulacak bir danışman olarak görülmezdi. Petrus habercinin dostluğundan bu dünyadaki işlerimi düzeltip geliştirmekte yararlanabileceğime inanmaya yöneltmişti beni. Oysa bu düşünceyi hem zındıkça hem de çocukça bulmuştum. Ama Madame Lourdes'a rehberime bütünüyle boyun eğeceğime yemin etmiştim. Bir kez daha işaret parmağımın tırnağını başparmağımın çeteleye dönmüş etine batırmak zorunda kaldım.